Ayrım 2. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 2. Sayfa 23. 18. bölüm. Menemen olayı. 23 Aralık 1930. 1. Olay. Manisa'da dervişlik ve şeriat perdesi altında halkı aldatmaya çalışan 6 gerici, olaydan 15 gün önce bir gün Manisa'nın kuzeyinde Paşaköy'e gidiyorlar. 3 gün burada kalan ve melanetlerine devam eden bu mürteciler, köylüler vasıtasıyla silahlanıyorlar ve müteakiben Yağcılar Köyü'nde 7 gün, Bozalan Köyü'nde de 2 gün irticai faaliyetlerde bulunduktan sonra bir gece Çukurköy üzerinden yürüyerek 23 Aralık 1930 sabahı namaz vakti Menemen'e geliyor ve ilçenin Batı Mahallesi'ndeki camilerden birine giriyorlar. Cemaatle birlikte namaz kılındıktan ve zikirler getirildikten sonra kendisine Mehdi süsü veren bu şerir grubun reisi, camiden bir bayrak alarak avanesiyle birlikte camideki halkı da peşine takarak saat 7'ye doğru hükümet binası ile özel idare binası karşısındaki meydanlığa geliyor ve burada kendisinin peygamber olarak geldiğini ve şeriatı yerine getirecekleri mealinde nutuk vermeye başlıyor. Bu durumu gören bir jandarma yazıcı eri, derhal jandarma komutanının evine giderek komutanı uyandırıyor ve gördüklerini anlatıyor. En kısa zamanda olay yerine gelen jandarma komutanı, galeyan halinde olan mürtecilere bazı nasihatte bulunuyorsa da etkili olamayacağını anlayınca yanındaki 4 jandarma ile birlikte hükümet binasına giriyor ve bir daha çıkmıyor. Bu sırada fırından alaya dönmekte olan İyaşi Şubayı da bu hali görüyor ve derhal alay karargahına giderek durumu anlatıyor ve bu arada kışlaya giderken eğitime çıkmak üzere bölüğünü hazırlamakla meşgul Asteğmen Kubilay'ı da olaydan haberdar ediyor. Aynı dakikalarda jandarma komutanı da telefonla alaydan kuvvet istemektedir. O sırada kışlaya gitmekte olan alay komutan muavini Yarbay Nedim, Asteğmen Kubilay'a bölüğün hareketini çabuklaştırması için emir veriyor ve karargaha giriyor. Alay komutanı da beraberinde ilçe kaymakamı olduğu halde kışlaya gelmiş bulunmaktadır. Derhal muhtelif istikametlere gönderilmek üzere 3 bölük daha hazırlanıyor. Olay yerine gönderilen ve acele hareketi dolayısıyla bölüğe cephane aldırmaya dahi vakit bulamayan yedek Asteğmen Kubilay, bölüğünü biraz geride durdurarak halka nutuk vermekte olan şakilerin arasına giriyor ve nutuk verenin yakasına sarılıyor. O anda başka bir şakinin tabanca ateşiyle ağırca yaralanıyor ve kurtulmak için 20 metre kadar uzakta bulunan camiye kadar kaçıyor. Olayın bu kadarıyla yetinmeyen şerirlerin reisi, arkasından koşarak Asteğmen Kubilay'ı yakalıyor ve binek taşına sürükleyerek belinden çektiği bıçağı ile yaralı subayın başını adeta koyun keser gibi gövdesinden ayırıyor ve elinde taşıdığı bayrağın ucuna takıyor. Bu durumda dahi hunhar canavar hala nutuk vermeye devam etmektedir. Cereyan eden bu kanlı olay karşısında manzara şudur. 10 adım kadar uzakta duran bölüğün başındaki çavuşlar kansız ve cebin bir ruh hali içerisinde en ufak bir hareket göstermiyorlar ve alçakça kaçıyorlar. Olayın başında şerirlere söz geçiremeyerek yanındaki 4 jandarma ile hükümet binasına giren jandarma komutanı da bu kanlı olaya seyirci kalıyor. Yalnız olayı görenlerden bir bekçi derhal evine gidip tabancasını alıyor ve olay yerine gelerek şakilerin üzerine ateş etmeye başlıyor ve ağzından vurularak şehit ediliyor. Aynı anda hükümetin iç kapısında silahsız olarak beklemekte olan diğer bir bekçi de şehit edilmiştir. Bu sırada alaydan gönderilen diğer bölükler de olay yerine gelmişler ve şakilerle aralarında müsaademe başlamıştır. Müsaademe sonunda şakilerden reisleri dahil 3'ü öldürülmüş, biri ağır yaralanmış, diğer ikisi de halkın arasına karışarak kaçmıştı. 2. Olayda dikkati çeken önemli hususlar. İlk kez ortaya atılan bu şerirler, bir süre Manisa'da bir esrarkeş kahvesinde sık sık toplanarak burayı bir tekke haline getirmişlerdi. Özellikle son günlerde sakal bıyık bırakarak büsbütün dikkati çeker bir hal aldıkları halde ve bu hal ilçe zabıtasınca da bilindiği halde, Manisa'dan birdenbire ortadan kayboldukları zaman ailelerinin hükümete malumat vermiş olmalarına rağmen hükümet hiçbir teşebbüste bulunmadığı gibi civar ilçelerin de dikkatini çekmemişti. Ayrıca bu hareketin Manisa'da veya dışarıda bir örgüte bağlı olduğu üzerinde bir soruşturma da yapılmamıştı. Manisa'dan ayrıldıktan sonra Paşaköy, Yağcılar, Bozalan, Çukurköy civarlarında 15 gün kadar dolaşarak ahaliye bir takım telkinlerde bulundukları halde bu durumdan kimsenin haberi olmamıştı. Keza 23 Aralık 1930 günü sabah namazına doğru silahlı olarak Menemen'e giren ve ahaliyle birlikte sabah namazını kıldıktan sonra ellerine bir bayrak alarak yine ahaliyle birlikte camiden çıkışlarından ve hükümet konağı önüne kadar gelişlerinden Menemen hükümeti hiçbir şekilde malumat alamamıştı. Bundan başka, hükümet konağı önüne gelen şehirlerin etrafına toplanan ahaliden 3'te 2'sinin üzerinde tabanca bulunmuş ve bundan şehirler tarafından söylenen nutukları alkışlamışlardı. Bu kadarla da kalmayarak yaralı düşen subayın şehirlerin reisleri tarafından boğazı kesilirken de alkışlamışlardı. İlçe kaymakamı hükümet konağı asker tarafından işgal edildikten sonra hükümete gelmiş, bu safhaya kadar adeta seyirci kalmıştı. Olayın bastırılmasında da sevk ve idare hataları vardı. Şöyle ki, olaya şahit olduğu halde aradan hayli zaman geçtikten sonra telefonla alaydan kuvvet isteyen jandarma komutanı, bu kuvveti ne gibi bir durum karşısında ve ne maksatla istediğini bildirmediği için alaydan ilk gönderilen bölük cephanesiz yola çıkmış ve bu durum kuvvetlerin parça parça kullanılmasına ve daha bidayetten itibaren alayın duruma hakim olamamasına sebep olmuştu. 1. Kolordu Komutan Vekili General Mustafa Muğlalı'nın bizzat yerinde yaptığı incelemeden edindiği kanaate göre, bu olay sadece altı serseri tarafından meydana getirilmiş değildi. Bu olayda serseriler sadece sabırsızlık göstererek vaktinden önce ortaya atılmışlardı. Oysa bu mesele bir takım gizli ve hain eller tarafından idare edilen bir örgütün mevcut olduğunu göstermekte ve bu havalide için için işleyen bir yaranın mevcut olduğu kesinlikle hissedilmekteydi. Bu bakımdan olay büyük bir dikkat ve ciddiyetle takip ve tahkik edilerek bu yarayı işletenlerin herhalde meydana çıkarılması ve memleketin selameti adına kamilen vücutlarının ortadan kaldırılması gerekliydi. 3. Sıkı yönetim ilanı ve suçluların cezalandırılması. Hiç şüphesiz ki bu üzücü olay ilgili makamlarca derhal Genelkurmay Başkanlığı'na ve Başbakanlığa bildirilmişti. Hükümet, önemli olan bu meseleye gerekli ilgiyi göstermiş ve 31 Aralık 1930'da Bakanlar Kurulu ile 1 Ocak 1931 tarihinden başlamak üzere bir ay süreyle Menemen, Manisa, Balıkesir, merkez ilçelerinde sıkı yönetim ilan edilmiş ve komutanlığına da 2. Ordu Komutanı Fahrettin Altay memur edilmişti. Fahrettin Paşa da Menemen'de kurulacak Sıkı Yönetim Harp Divanı reisliğine 1. Kolordu Komutan Vekili General Mustafa Muğlalı'nın üyeliklere Albay Ata, Albay Demirşah, Yarbay Yusuf Ziya, Yarbay Baha'nın üye yardımcılıklarına Binbaşı Hüsnü ve Binbaşı Necati'nin atanmalarını sağlamıştı. Sıkı Yönetim Komutanlığı 2 Ocak 1931'de verdiği bir emirle de Sıkı Yönetim Bölge Komutanlıklarını ihdas etmiş ve Balıkesir Merkez İlçesine 2. Kolordu Komutanını, Manisa ilçesine 16. Tümen Komutanını, Menemen ilçesine 40. Piyade Alay Komutanını memur etmiş ve yetkilerini tayin etmişti. Savcıların da katılmasıyla Sıkı Yönetim Harp Divanı çalışmalarına başlamış ve ilk safha sanıklarının yapılan muhakemeleri 21 Ocak 1931'de sona erdirilerek 105 sanığa şu cezalar verilmişti. 37 idam, bunlardan 5'i yaşlılıkları dolayısıyla 15 ila 24 sene ağır hapis, 13, 3 sene adi hapis, 10, 1 sene adi hapis, 7, 15 sene ağır hapis, bunlardan biri yaşlılığı dolayısıyla 12,5 sene ağır hapis, 1, şeyhlikten 3 sene hapis, 10, şeyhlikten 3 sene hapis, 27, beraat, toplam 105. İdam mahkumlarının cezaları infaz edilmeden önce, biri 28 Ocak'ta, diğeri de 30 Ocak'ta hastalıklarından öldüler. Bir başkasının cezası da Büyük Millet Meclisi kararı ile 2 sene hapse çevrildi. Meselenin sonu henüz alınmamış olduğu için bir ay süreyle ilan edilmiş bulunan sıkı yönetim, Büyük Millet Meclisi'nin 2 Şubat 1931'deki toplantısında bir ay daha uzatılmıştı. İdam hükümlülerinin cezaları 4 Şubat 1931'de Menemen'de infaz edildi ve kısa bir süre sonra 15 Şubat 1931'de 54 ağır hapis mahkumu da trenle Ankara'ya sevk edildiler. Hiç şüphesiz birinci grubun mahkumiyetini müteakip ikinci derecede suçlu görülenlerin mahkemelerine başlanmıştı. Sonucun alınabilmesi için sıkı yönetim süresi kafi gelmemiş ve 26 Şubat 1931'de Büyük Millet Meclisi'nce 28 Şubat'ta Balıkesir ve Manisa merkez ilçelerinde sıkı yönetimin kaldırılması, Menemen'de ise 8 Mart 1931 gününe kadar uzatılması kararlaştırılmıştı. Geceli gündüzlü çalışmayla sona erdirilen bu mahkemede de birçok sanık çeşitli cezalara çarptırıldılar. Ve 8 Mart 1931'de Sıkı Yönetim Harp Divanı çalışması sona ermiş oldu. Aynı gün Harp Divanı Reisi General Mustafa Muğlalı üst kademelere mealen şu telgrafı çekmişti. Devrim tarihimizin Menemen'de açılan acı ve elemli bir safhası, tarihi Harp Divanı'nın sona eren çalışması ve icraatı ile bugün kapanmıştır. İki ayı geçen bir zaman, geceli ve gündüzlü devam eden çalışma sırasında sizlerin kıymetli uyarma ve yardımlarından ilham alan Harp Divanı heyeti, bu hissin ve vatani görevlerini başarmaktan doğan manevi gururun etkisiyle mütehassıs olarak buradan ayrılıyorlar. Başta ben olduğum halde bütün mesai arkadaşlarımın ayrılırlarken yüksek ve saygıdeğer kişiliğinize karşı belirttikleri minnet ve şükran duygularını sizlere arz eyler ve lütfen kabulünü istirham eylerim. 19. Bölüm Tunceli Dersim Tedip Harekatı 1937-1938 A. Tunceli'nin, Dersim'in coğrafi durumu. Harita 1. Peri, Murat, Karasu ile çevrilmiş olup bir ada manzarası arz eden Dersim'in doğusu Bingöl, kuzeyi Erzincan, batısı Malatya, güneyi Elazığ il sınırları ile çevrilidir. Genel olarak 70 kilometre derinlikte, 90 kilometre genişlikte olan Dersim'in yüzölçümü 6300 kilometre kareye yakındır. Yaklaşık olarak 7 milyon dönüm kabul olunabilir. Bu arazinin 1,5 milyon dönümlük kısmı ziraata elverişli, 5 milyon dönümlük kısmı elverişsiz, yarım milyon dönümlük kısmı ise orman ve meradan ibarettir. Doğal yapısı. Munzur Dağları, Dersim'in kuzeyini bir set gibi kapar. Genişliği 100 kilometre, derinliği 30 kilometre kadar olan bu dağ silsilesi hemen hemen bir kaya kitlesinden ibaret gibidir. Tamamen çıplak olan bu dağın en yüksek düzlüklerinde kar eksik olmaz. Çok dik ve sert meyilleri olan ve denizden yüksekliği alçak yerlerde 1000, yüksek yerlerde 3000 ila 3950 metre olan bu dağ kitlesinin kuzey ve güneyinde birçok dere yatakları ve vadicikler görülür. Bu vadiciklerin yamaçları pek sarp ve diktir. Ancak dere yatak ve tabanlarında geçiş imkanı vardır. Bütün geçitleri Temmuz'dan Eylül sonuna, bazen de Ekim ortalarına kadar geçişe müsaittir. Munzur Sıra Dağları'nda Karacakale, Akbaba, Katırtepe, Koçgülbaşı, Orta Dağ, Kurtdoğar Dağı, Eğri Pınar Dağı, Büyük Gölbaşı Dağı gibi 3000 veya daha yukarı rakımda önemli ve arızalı yükseklikler olup, bunlar içerisinde Karacakale, Akbaba, Katırtepe, Orta Dağ, Kurtdoğar Dağı ile Büyük Gölbaşı Dağı geçit yollarına hakim en önemli kısımlarıdır. Munzur Dağı, Mercan Dağları kitlesinden güneye doğru ve Munzur suyu doğrultusunda olmak üzere kollar verir. Bunlardan Kalan Deresi batısında Kaçgerek Baba, Tujik Baba, Sultan Baba, doğusunda da Bobyez Baba, Kabasakal, güneye doğru uzanan iki kolun göze çarpan yüksekliklerini teşkil ederler. Dar Boğaz ve Boğaz'dan geçen Pülümür suyu ise Nazımiye bölgesindeki dağlar ve Munzur yaylaları arasında en önemli geçidi teşkil ederler. Munzur Sıra Dağları batısı da Behre Gediği ile Kuruçay, Eğin, Kemaliye ve Divriği bölgesini teşkil eder ve Toros Dağları'nın başı olan Çiçek Dağları ve Tabileri ile birleşir. Pülümür suyunun yatağını teşkil eden Dar Boğaz ve bu boğazla Munzur suyu arasında Küçük Göl Dağı, Bobyez Baba Dağı, Kaçgerek Baba Dağı hattının kuzey tarafı ve Pülümür suyunun Munzur ile birleştiği noktaya kadar güney hattını teşkil eden bu bölge, Dersim'in en sarp, hayatiyeti en az, ilk insanlara sığınak olan küçük büyük yüzlerce inleri, en derin ve dik yamaçları, vadileri ve dar boğazları kapsayan bir bölgesidir. Bu bölge Dersimliler için öteden beri kurtuluş yeri olarak tanınmıştır. Yine bu bölgedir ki Dersimliler de öteden beri devlete karşı gelme cesaretini uyandırmıştır. Bu bölge içindeki halk ilkellik ve vahşet telkin eden bu sarpıkların etkisinden henüz kurtulamamışlardır. Kalan, Abbasan, Kırgan, Bahtiyar, Beyit uşakları gibi aşiretler sıkıştıkça bu bölge içinde en sert bir vadiyi teşkil etmekte olan Kurtu Deresi'ne sığınırlar. Bu derede binlerce kişiyi muhafaza edecek büyük mağaralar vardır. Dersim'in batı kısmında da Çemişkezek'ten geçen ve Tagar Deresi adını alan dere, Çemişkezek'in 10 kilometre kuzeyinde Koçulu Köyü ile bunun kuzeydoğusunda Avgölü Köyü arasında Ali Boğazı adı ile bir boğaz teşkil etmektedir ki, bu boğaz da tıpkı Kurtu Deresi gibi sarp ve yüzlerce insanı barındıracak mağaraları kapsayan çok geniş bir vadiyi teşkil etmektedir. 1928 yılına kadar bu boğazı kendilerine yurt yapan kabileler olduğu gibi halen de sanık, hükümlü ve şakilere sığınaktır. Bu boğaz da askeri hareket bakımından Kurtu Deresi kadar önemli ve son derece arızalı bir bölgedir. Peri suyu ve Muzur suyu arasındaki bölge, kuzeyden güneye doğru meyilleri ve arızaları azalan tabii bir teşekküldür. Bu bölgede Nazımiye ve Maskirt bölgesindeki aşiretlerin Kiğ bölgesiyle temasları en ziyade Peri suyu vasıtasıyla olur. Bu bölgede en önemli geçit istikameti Nazımiye'nin güneydoğusunda Peri suyuna birleşen Kalman Deresi boyunca geçen yol istikametidir. Nazımiye ve Maskirt bölgesinden doğuya giden yol, genel olarak Peri suyu boyunu takip eden yollarla birleşir ve bu vadiyi takip ederler. Bu iki ilçeden kuzeye giden yollar da Ardıç Dağları güneyindeki Teke Deresi Vadisi'ni takiben doğuya ve derenin batısından da kuzeye yönelirler. Ayrıca Pülümür suyunun yatağını teşkil eden Darboğaz geçidi de Pülümür ilçesi ve Nazımiye ve Maskirt bölgeleri arasında bir bağlanma istikametidir. Pülümür suyunun doğusundaki arazi parçaları da sarp olmakla beraber bu suyun batısını teşkil ve bu su ile Muzur suyu arasındaki bölgeyi hasıl eden kısımlara nazaran harekete daha elverişlidir. Pülümür suyu ile Muzur suyu arasındaki bölgede bulunan mahdut yollar çoğunlukla tek kollu harekete müsait olup bu kolların bazı kısımlarında katırla dahi hareket güçtür. Kurtu Deresi'nde ve Kalman Deresi'ne inen yollar ancak bu bölgelerde yaşamaya alışmış insanların hareketine müsaade edecek kadar sert ve arızalıdır. Hayran Deresi'ne inen yolların da aynı nitelikte olduğu söylenebilir. Munzur suyu, Murat suyu, Tagar ve Han Uşağı derelerinin çevrelediği parça ile Tagar Deresi batısında Çemişkezek'in Kırmili Bucağı bölgesini teşkil eden arazi parçası, Dersim'in şimdiye kadar tarif edilen bölgelerine oranla arızası daha az kısım olmakla beraber, bu bölgede de Murat suyundan kuzeye ilerledikçe arazinin sarplığı artmaktadır. Bu bölgede Hozat, 1850 Hazan Tepesi, Sarı Saltuk Tepesi, Karaoğlan Pelikan Dağı tepeler attı, hemen hemen Munzur'la Tagar Deresi arasında Dersim parçasını iki kısma ayırır ve çok önemli bir istikamettir. Bu istikamet Ovacık ve Hozat ve Güney bölgesinin başlıca bağlanma istikametidir. Harekat bakımından önemi çoktur. Bu plato doğu ve batısındaki arazi parçalarına tamamen hakimdir. Bu platodan Hazan Tepesi'nden batıya Amutka istikametinde uzanan sırt ile Amutka'nın güney batısındaki Plantepe mevkii, Çemişkezek'in kuzeyinde bulunan Koç Uşaklıların aşiret gruplarına hakim olmak için önemlidir. Yine bu platoda Tokmak Baba Tepesi ve bunun batısında Sarıoğlan'dan Hanife Tepesi'ne uzanan hat, Maksut, Koç ve Şam Uşağı aşiretlerine karşı önemli bir hattır. Genel olarak Pelikan Dağı, Sarı Baba Tepesi, Tokmak Baba Tepesi grubu, Karaballı, Kırgan, Maksut, Koç, Şam ve Yukarı Abbas Uşağı ile Ovacık aşiretlerine karşı merkezi ve harekat bakımından çok önemli ve hakim bir arazi parçasını teşkil etmektedir. Munzur ve Tagar dereleri arasındaki Dersim bölgesi 1000 ila 2300 metre yüksekliğindedir. Hozat güney bölgesinde Kızıldağ Tavuk Tepesi hattı, Ferhat ve Aşağı Abbas, Pilvenk ve Türüşmek aşiretlerinin kuzeye yardıma gitmelerini men edecek hat olarak mütalaa olunur. Yolları, 1937 durumu. Hozat, Avviran, Karaoğlan, Halit Pınarı, Çeknik Pınarı, Mergatlı Pülür, Ovacık, Hopik, Göller, Sultan Seydi, Erzincan yolu. Bu yoldan Halit Pınarı, Kaledere Komu, Zeranik, Ziyaret Boğazı, Kemah, Avviran, Kakbil, Kaledere Komu, Zeranik veya Kakbil'den Hanife Tepesi, Zeranik. Bu yollar yalnız Mekkari ile gidişe elverişlidir. Kışın ancak yaya geçebilir, Mekkari ile geçiş pek güçtür. Elazığ, Pertek Kalesi, Çohge Doğusu, Zivoret Doğusu, Zirve Batısı, Barkene Aşağı, Tavuk Doğusu ve Hozat yolu. Bu yol tekerlekli araçların geçişine elverişlidir. Genellikle kışın geçilebilir. Bu yoldan Pertek, Yeniköy, Yukarı Kaçar, Sıvıcık, Maskirt yolu. Bu yolun Yeniköy'e kadar olan kısmı muntazamdır. Yazın tekerlekli araçların geçişine elverişlidir. Bu yol üzerinde Sakal Tutan Dağı harekat bakımından önemlidir. Bu yol Elazığ, Nazımiye, Pülümür, Erzincan ana şosesinin güzergahıdır. Maskirt, Pah, Nazımiye, Yaz Mekkari yoludur. Pertek Kalesi, Çohke, Barkini ve buradan Oşker Deresi'ni takiben Vaskovan üzerinden Çemişgeze'ye bir patika vardır. Pertek Kalesi, Çohke, Timorek, Titinik, Doğan, Çemişgezek yolu da yaz yoludur. Pertek, Gazilli, Puhatris, Ağzonik, Erkan, İn, Hozat, Yaz ve Mekkari yoludur. Maskir, Sıvıcık, Yukarı Kaçar, Hamurlu, Hozat'tan geçen ve ayrıca Gümürgan Dağı üzerinde bu yolla birleşen bir yol vardır. Türüşmek bölgesinde su keleklerle geçilebilir. Maskir, Türüşmek, Yukarı Çirtik, Zımbık, Aşağı Kirnik, Hozat yaz aylarında Mekkari ve Yaya yoludur. Hozat, Sin, Haçili, Tilek, Yukarı Kirmil, Ağdat, Merho Deresi, Suri, Katır Gediği, Erzincan yolu yaz aylarında Katır ve Yaya geçiş yoludur. Hozat, Türk Tanırı, Amutka, Kakbil, Sarıoğlan, Kaledere, Komu, Zeranik, Mekkari ve Yaya yoludur. Hozat, Sidil, Taçkerek, Karataş, Ahtük, Çemişgezek, Mekkari ve Yaya yoludur ve çok arızalıdır. Hozat, Karaoğlan, Elgazi, Pelikan, Susuvank, Ağdat yolundan da ancak yayalar geçer. Hozat, Sin, Pilvanlı, Pah, Nazımiye, Pülümür, Erzincan yolu yaya ve mekkariler için kış yoludur. Pertek, Paşavank, Vaskirt, Munzur Köprüsü, Çarsancak. Bu yol Çarsancak'ta Palı Çarsancak yolları ile birleşir ve Pah üzerinden Nazımiye ve Pülümür'e gider. Mekkari yoludur. Bu yol arızalıdır fakat Maskirt ve Nazımiye arası kış yoludur. Yazın pek tehlikeli patikalar aşılarak Hozat, İn, Erkan, Avzonik, Gümürgan Tepesi, Dalik üzerinden Munzur Köprüsü'ne ve oradan Çarsancak'a gidilir. Elazığ, Hulvenk, Erzurum, Çöneli, Van Gölü Hanı, Sükune-i Sefine, Çemişgezek yolu. Bu yol tekerlekli araçların geçmesine müsait tabii yoldur. Dersim soyguncularının Dersim ve çevresi bölgelerine geçtikleri soygun istikametleri ve diğer bazı yollar. Ovacık bölgesinde Mahmunut Gedi'yi, bu gedikten geçen yol Pülümür'ün Aşkirik ve Danzik köylerine çıkar. Birincisinde Bal, ikincisinde Keçel Uşağı oturur. Gedik, Aşkirik köyü ile Mezrai Keçeler arasındadır. Mercan Boğazı'nda Katır Gedi'yi, Erzincan merkezine geçen yol geçididir. Sebil Baba Boğazı, Harami Deresi'nden Dere Köyü'ne çıkan yoldur. Seyit Rıza'nın çapulcu kolları Arslan Uşağı içinden geçerek bu yolu takip ederler. Yılanlı, İlanlı Deresi çok sarp ve arızalı bir yoldur. Aksu Deresi merdiven boğazını teşkil eder. Erzincan ve Kemah'a giden önemli bir boğazdır. Karagöl Gediği Eşkıya Gediği'dir. Kemah'a gider. Seyit Rıza'nın yanında ve himaye ettiği Koçkirili soyguncular ve eşkıyalar bu boğazdan geçerler. Ziyaret Boğazı Maksut Uşağı bölgesindedir. Bezger, Bizgever Uşağı'nın çapulcuları da bu boğazdan istifade ederler. Kurudere Boğazı tamamen eşkıya geçididir. Maksut Uşağı bölgesindedir. Bu boğaz Munzur Tepeler hattında Ziyaret Boğazı ile birleşir. Bahire Gediği, Kemaliye'ye geçen eşkıya yoludur. Kalan aşiret grubu hariç olmak üzere Ovacık aşiretlerinin soyguncu kolları bu gedikten geçerler. Havaçur Boğazı, bu boğaz Karayel Gediği ile Bahire Gediği'nin ortasındadır. Ovacık ve Hozat aşiretlerinin soyguncu kolları bu boğazdan geçerler. Nazımiye bölgesinde ise Dercuvan, Kalman, Aşağı Çarik ve dolayları Kiyı'ya geçen Dersim çapulcularının ve özellikle Haydarlıların geçit yerleridir. Heli Dağı, Pülümür üzerinden Erzincan Ovası'na geçen çapulcu kollarının geçit yeridir. Bu yollardan başka Dersim dahilinde köyleri birbirine bağlayan birçok patikalar dahi vardır. Ancak bütün yollar arızalı bölgelerden geçer ve ekseriya tek kişinin hareketine ancak müsaade eder. Son zamanlarda Dersim içi diye anılan, Dersim'in en arızalı ve asıl bölgesini teşkil eden kısım haricindeki arazi ile Munzur Dağı kümesi istisna edilirse, diğer arazi harekata pek de mani değildir. İkinci ayrımın sonu sayfa 40.